Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekanda Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Nehir Kovar'la yaptığımız Sara Ahmet'in Duygular Metodolojisi başlıklı kaydı ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Merhaba, çok kısa kendimden bahsedeyim. Sonra hemen bugün neler konuşmayı niyetlediğimden ve işte beraber nasıl bir şey konuşacağımızdan bahsedeceğim. Felsefe ve Kültürel İncelemeler bölümünde eğitim aldım. Sara Ahmet, Duygular Metodolojisi benim akademik ilgim ya da çalışma alanım değil. Tamamen kişisel ilgim ama işte üzerine biraz bir şeyler yazdığım, işte bazı konulara afektif bir şekilde yaklaşmaya çalıştığım filan çalışmalarım oldu. Bugün benim aklımdaki Sara Ahmet geçen aylarda bahsedilirken bu kadar Feminist Mekan'da yaptığımız sunumlar yıldız ve yazar isimler, akademisyenler değil de hakikaten böyle sen ben sunum yapıyor gibiydik. O zaman hasbelkader adım attım. Aslında burada hani bir sürü daha iyi akademik olarak ilgilenen falan bir sürü insan var. Biraz amatör kaçabilir, işte hep birlikte konuşabiliriz ve hani bir şeyler. Ben sadece kendi yapmak istediğim bir yerden bir tartışma yapacağım. Sara Ahmet ve işte affective turn, duyguların sosyal analize, toplumsal analize geri dönüşü sosyal bilimlerde meselesi böyle bir 80'lerden sonra bugüne kadar gelen bir mesele. Adım adım yoğunlaşan ve her alana yayılan bir mesele. İşte antropolojide, medya çalışmalarında, feminist çalışmalarda vesaire yayılmakta olan, devam eden, her alana sirayet etmiş bir mesele. Ben bugün biraz Spinoza'nın affect teorisi ve işte affect ne nasıl anlamlara geliyor, Spinoza nasıl bir yerden ifade etmiş ve Sara Ahmet de bunu kendi yazılarında feminist tartışmasını yürütürken nasıl kullanıyor, duygularla ilişkisi toplumsal analizi yaparken nasıl diye oraya doğru giden esas metodu başa alan, sonuna biraz Sara Ahmet'le ilgili tartışmaları konan bir şey düşündüm. Herhalde uyar, bilmiyorum sonra katkıları açık her türlü. Duygular ve akıl meselesi böyle bir bütün felsefe tarihinin meselesi. İşte bunun çeşitli vehçeleriyle akıl, beden, işte birey, toplum, tikel, tümel diye tek ve tüm olana dair bütün alanlara yayabileceğimiz bir karşıtlıklar üzerine kurulu kocaman bir tarih. Ve bu tarih üzerinde şekillenen bir sürü düşünce biçimi ve teori ve ona göre de tabii pratiklerin gelişmesi meselesi var. Descartes'in özellikle aklı sivrileştirip, aklın payını yükseltip, toplumdaki yerini, işte dünyayı anlamaktaki tek gerçek metottur, rasyonel, ölçeceğiz, biçeceğiz, anlayacağız, akıl bunun aracıdır derken de duyguları epey bir pasifliğe, köleliğe, işte etkin olmamaya, duyguların tesiri altında kalmayı, duygusal olmayı toplumda yer alamayacak bir biçimde olmaya falan iten ikili sivrili karşıtlıklara dönüşen bir şey. Spinoza tam bu karşıtlıkların ortasında böyle çiçek gibi açan bir duygu anlayışı geliştiriyor. Akıl ve duygunun bir ve benzer ve birbirlerine paralel yapıda akan iki şey olduklarını, birbirleriyle indirgenemez şeyler olduklarını ama bunların bedenimiz dolayımıyla bizde tekabül eden gerçek etkileri olan şeyler olduklarını söylüyor. İki tane temel kavram etrafında bütün bu tartışmasını yürütüyor. Bir tanesi conatus. Latince'de konardan gelen her canlının kendi varlık çabasını sürdürmek için elinden gelen bütün çabaları sarf ettiği, kendi varlığını sürdürmek için, gelişmek, serpilmek için hareket ettiği bir motivasyon gibi. Bu sadece insanlara özgü değil, bütün canlıların içinde bulunduğu durum. Biz hepimiz konatusumuzla var olmaya çalıştığımız bir canlılık tahayyülü altındayız ve diğer şey de affection, duygu, duygulanım, fikirle duygu, işte akılla beden vesaire, bu ikili karşıtlıklardan çıkmak için bunların paralel yapıda olan iki hakikat olduğunu söylerken şunu özellikle vurguluyor. biz bedenimiz dolayımıyla bir şeylerin tesiri altında kalırız ve hep kalırız. Ve başka şeylerle hep karşılaşırız. Bizim varlık koşulumuzu zaten bunlar oluşturur. Bütün bu bedensel deneyimin aslında bizde tekabül ettiği fikirler bu süreçte oluşur. Fikirler temsiliyet ilişkisi kurabilen, yani nesneyle tekabüliyet ilişkisi olan şeylerdir. Ben bir kalemi düşündüğümde hakikaten onun karşılığında bir nesne bulabilirim. Duygular ise 6 temel duygu etrafında tartışıyor Spinoza bunu. Merak, arzu, aşk, aşk demeyelim, sevgi, nefret ve neşe ve üzüntü 6 temel duygu tespit ediyor. Duygular ise tekabüliyeti olmayan, gerçeklikte bakıp korku diye net bir şey anlatamayacağımız, temsiliyet ilişkisi kuramayacağımız, bizim deneyimimizdeki sadece etkilerini bilebileceğimiz bir dünya. Dolayısıyla bizim fikirlerimiz var ve fikirlerimiz dolayımıyla bedenimizde tesirlerini gördüğümüz bir takım duygular var. Ama bu duyguların fikirler gibi nesne ilişkisi, dünya ile temsiliyet ilişkisi, tekabüliyet ilişkisi yok. Bunlar bir arada paralel yapıda devam eden şeyler ve birbirlerine etkide bulunan şeyler. Örneğin bir şeyden korkuyorsam benim o deneyime dair bir bedenimde, deneyim alanında yaşadığım bir tehdit algısının, gerçek bir tehdit algısının olması gerekmiyor. Benim varoluş çabamı sürdürme içerisinde, işte kendi varlığımı yaşatma çabamın içerisinde karşılaştığım şeylere dair fikirlerim var. O fikirlerin bazıları gerçeklikle tekabül edebiliyor, bazıları tamamen güç ilişkileri dolayısıyla edindiğim şeyler oluyor. Ve ben orada gerçek bir tehdit olmasa da korkmuş hissedebiliyorum. Dolayısıyla fikirlerimle duygularım arasında kuracağım fark aslında benim toplumsal hayatta, karşılaşmalarımda her şeye dair bir perspektif geliştirmeme yardım edebilecek bir hat. Bu 6 temel duygu arasından da Spinoza 2 tane temelini ön plana çıkartıyor. Bir ölüme tekabül edecek keder en nihayetinde. Hareket kapasitesinin tamamen bitmesi, sonlanması demek olan ölüm noktası ve keder. Bir de neşe ve yaşam duyguları demek olan duygular. Biz bütün varoluş çabamızı sürdürürken karşılaştığımız her şeyle girdiğimiz bütün temaslarda, bütün ilişkilerde kendi yaşama gücümüzle ve kendi yaşama çabamızla karşılaşırız ve dönüşürüz ve birbirimizi etkileriz. Fikirler, duygular, her şey birbirine etkiler ve en nihayetinde bunlar bizde kederli duygular ya da neşeli duygulara yol açabilirler şeklinde bir özeti var. En sade haliyle de bizi kederli duygulara sürükleyen, hareket kapasitemizi engelleyen korku gibi, nefret gibi kederli duygular varsa eğer, burada arkasındaki fikirlere dair anlamamız gereken bir yapı olduğunu, aslında özünde o fikir değiştiğinde yaşama çabamızı sürdürmeye doğru devam edebileceğimizi, dolayısıyla duygular arasındaki şeyde de kederli duygularla neşeli duygular arasında da yaşamı çoğaltan, alan açan, temasa imkan veren, karşılaşmalara imkan veren duygularla teması kesen, yaşam değerlerinden uzaklaştıran, en nihayetinde ölüme kadar götüren kederli duygular arasında böyle bir uzun duyguları anlama süreci diyeceğimiz bir tartışma yapıyor. Ve bütün bu tartışmasının üzerine de bir varlık anlayışı, ona tekabül edecek de bir siyasi proje. Spinoza siyasi projesini bitiremeden vefat ettiği için tam olarak neyi kastettiğini anlamamakla beraber onun söylediği haliyle hiç kimse kendi haklarını, yani hayatta kalma ve gelişme, serpilme çabasını demokraside olduğundan daha iyi temsil edemez, savunamaz. Demokrasi altında olduğundan daha iyi başka bir yerde bu haklarını gerçekleştiremez gibi bir cümlesi var Traktatus'ta. Dolayısıyla biz hepimiz kendi yaşam çabamızı sürdürmeye çalışırken çeşitli güç dereceleri, kudret dereceleri, kapasiteleri olanlar olarak bir araya geliyoruz, karşılaşıyoruz, bu nispetle etkileniyoruz, değişiyoruz, dönüşüyoruz. Aslında iyi kendi başına iyi diye bir şey yok. Yaşama çabanı sürdüren her şey senin için ancak faydalı olabilir. Yaşam değerlerini yükselten ancak şey ancak faydalı olabilir. Bu ortak kamusal alanda ve ortaklaşan ahengi uyumu yakalayan ortak faydaya doğru yöneldiğinde ancak en iyi haline gelir gibi de bir iddiası var Traktatus'ta. Sosyal bilimlerde Spinoza'nın bu serimi nasıl bir etki yapıyor? Yokluğu, sessizliği, işte donukluğu, apatiyi çalışabiliyor oluyoruz. Çünkü eski tip akla, sayısal veriye, olana dair şeylerle sosyal bilimlerde yorum yapıldığında bir takım analiz kategorilerini doldurabilecek bir takım içerikler koyabilmek lazım. Ama afektif bakıldığında sadece etkilere, izlere, orada o an olup başka bir zaman olmayışına bakılabiliyor. Sara Ahmet de bunu bütün kitaplarında ırk çalışmaları ve cinsiyet çalışmaları meselelerinde uygulamaya çalışıyor. Örneğin mutluluk duygusu üzerine makalelerini yazdığı Mutluluk Vaadi kitabında bir mutluluk duygusunun aynı zamanda nasıl belli bir takım varoluşları mutsuzluğunu etiketlemeye yarayabileceğini ya da o vaadin nasıl belli bir takım mutluluk biçimlerini promosyonunu yaptığını vesaire tartışabiliyor. Ve mutluluğu salt bir hedef olarak gören mutluluk teorilerinden ziyade mutsuzluğu da ön plana çıkartan bir feminist okuma yapıyor. Çünkü diyor işte mevcut karşılaşmalar halinden mutsuz olmak aslında onları değiştirmeye dair bir imkandır da. Dolayısıyla benim mutsuzluğum pasif, kederli, işte Spinozacı şeyiyle hayattan alan bir mutsuzluk değil. Tam tersine bu hayata dair bir atılım gerçekleştirmek için bir mutsuzluk. Feministlerin kullandığı öfke, mutsuzluk gibi kavramları Sara Ahmet de Spinoza ile beraber yorumlarken hep bir fark koyarak söylüyor. Öfke evet negatif bir duygu gibi gözükebilir, pasif bir duygu gibi gözükebilir, kederli bir duygu gibi gözükebilir ama öfke var olan mevcut toplumsallıkları yıkmak için aslında üretken bir öfke olabilir ve feministler de bunu yapıyorlar. Sonsuza kadar öfkelenmek için değil, o pozisyonlara yerleşmiş, bu dünyada kendine bir şekilde duygularına, bedenine yer edinebilmiş o pozisyonları sarsmak için. Dolayısıyla biz belli bir takım Spinoza'cı anlamda negatif olabilecek duyguları da sahiplenebiliriz ve sahiplenmeliyiz gibi. Sara Ahmet'in son yaptığı çalışma son değil, sondan bir önceki son çalışma şu an ırkçılık meselesiyle yine ilgili dırdırlanmak diye belki çevrilebilecek bir şey yapıyor. Onu dolaştırıyor. O sanırım Türkçe'de de yok ama ondan bir önceki feminist bir yaşam sürmek. İşte feminist olmak her yerde feminist olmaktır gibi böyle özetlediği bir şeyi var. Mottosu var girişinde. Oradaki kullandığı belli bir takım kavramlar işte oyun bozan diye çeviriyorlar onu. Feminist killjoy. Belki tat kaçıran da olabilir. Bir aile masasında işte ırkçı, cinsiyetçi bir şaka yapıldığında senin oradaki sadece varlığının birden oradaki ortamı öldüren, işte konuşmayı kesen bir şeye dönüşebilmesi vesaire. Afektif yaklaşıldığında da işte bütün o sessizlikleri, hangi anda o ses kesildi, hangi şaka durduğu anlayabilmek için. İşte arşivlere girmeyen kayıtlarla ilgili okulda yaşanan tacizle ilgili tartıştığı bir bölüm var. O da şöyle kısaca belki özetleyebilirim. Goldschmidt Üniversitesi'nde akademisyenken kariyerinin en parlak zamanları, en üretken zamanları, tanınmaya başlanmış işte çeşitli yöneticilik pozisyonları olan bir zamandayken istifa ediyor. Sebebi okul içinde yaşanan sistematik taciz ve bu tacize karşı kurumsal bir sessizliğin olması her düzeyde ve bir şekilde bunların görünmezleştirilmesi, herhangi bir arşive girmemesi ve bütün o karşılaştığı, tosladığı kurumsal duvarları anlatıyor. Sara Ahmet'in yaptığı haliyle de işte eski sosyal bilimler çerçevesinden bakınca belki bütün o belgeleri alıp onların analizini yapmak bir şeydi. Şimdi o belgelerin olmasına rağmen yaşanmış o tacizlerin oradaki yokluğunu yorumlayabileceği bir çeşit etkiler ve işte izler üzerinden baktığı, kurumsal analiz yaptığı bir şeye dönüşebiliyor. Kederli tutkuları, duyguları sever despotlar meselesinden. Ya bence mesela bu kesinlikle değişmiş bir argüman. Ben öyle düşünüyorum. kedersizden ziyade daha farklı bir iktidar mekanizmasının işlediğini düşünüyorum. Bir takım öldürülebilirler, gözden çıkarılabilirler, yok edilebilirler ve en nihayetinde şeye kadar yol açacak, en kötü yiyecekleri yeme sınıfının doğduğu o en kötü koşulların, işte bayağı biyolojik farklılığa kadar yol açabilecek bir sivrileşme durumunun içinde olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden despotların sadece kederli tutkulara ihtiyacı var mı? Despotlukların sadece kederli tutkular üzerinden mi? Yani o otoriterleşme denen ve en nihayetinde tek söz sahibi, tahakküm kurmuş bir rejime dönüşebilen şey nasıl olur? Sadece kederli duyguda mı olur? Ben orada hani bir fark zaten olduğunu düşünüyorum. Artık sadece öyle kederli duygulara bilmem ne falan ihtiyacı yok. Hepimiz kederimizden ölsek de, neşemizden ölsek de despotluğunu yapmaya başka araçlarla, sadece zor aygıtlarıyla da değil, yani kafamıza vura vura gaz sıka sıka da değil, başka araçlarla sürdürmesin. Yani orada eşik bir değişti zaten bence. Bu bağlam meselesi, yani zaten afektif yaklaşabilmek biraz da öyle bir şey. Bütün o güç karşılaşmalarında, diyelim ki enişte sofrasındasın, işte bir şaka yapıldı, bir tane çarpsan belki sana daha büyük tokat gelecek, işte bir laf söylesen belki daha bilmem ne olacak falanlar içerisinde, belki şu olabilir, kendi alanını, hareket alanını açabilecek, gücünü, kudretini, hareket alanını açabilecek ne takım duyguları ve fikirleri orada örgütleyebilirsin? Yine işte hangi güç pozisyonu, yani neler var, hangi şeylerle, hareket imkanlarıyla nerelere doğru çoğaltabilirim varlığımı, yer edinebilirim ya da bu masada? Çünkü aslında bir yandan yok sayıldığım bir masa oluyor orası. Orada masada kendine nasıl yer açarsın gibi böyle bir şey olabilir. Spinoza için ya zaten etkin duygular, işte neşeli duygular vesaire, harekete geçiren, yaşam üreten duygular zaten çok net. O yüzden hani o kısmı ayırarak Sarı Ahmet üzerinden bir şey. O da şey diyor mesela, Mutluluk Vadi'nin son işte kapatırken tartışmasını, şey diyor, yani mutsuzluğa sıkı sıkıya yapışalım, mutsuzluk bizim yeni şeyimiz olsun ya da işte en güzel mutluluk böyle olur filan gibi bir tartışma yapmaya çalışmıyorum. Çünkü zaten bunu, mutlulukla ilgili bir takım olan şeyleri kabul et, sen mutlu yaşarsın zaten. Önce mutluluğun kendisi hedef olsun gibi felsefe tarihi boyunca herkes yaptı bu tartışmaları orada. O yüzden ben onu yapmıyorum, mutluluğa bakmıyorum. Mutsuzluğa sıkı sıkı yapışalım demiyorum. Sadece mutsuzluk denen şeyin de potansiyelini görelim ve üretken negatifliği de görelim. Yani bir şeye hayır demek, illa onu ilişkisizleştirmek, uzaklaştırmak, yok etmek değil vesaire diye, öfkenin de üretken versiyonlarının olduğunu ben düşünüyorum. Her öfke değil, geri dönüşlü, işte karşılıklı ilişkilerle vesaire falan filan, hani işte hangi öfkelerin hangi alanlarda nasıl etkiler ürettiklerine dair bir uyanık olmak ve kafayı biraz da o taraflara da, yani öfkeni faydacı bir yerden kullan gibi bir şey de değil. Öfkenin sana orada verdiği bir güç varsa, yani o öfkeyle bağırdığında o tacizci adam neye uğradığını şaşırıp kaçabiliyorsa mesela, bir somut durum olarak, öfkenin orada senin aslında varlığına alan açan ve aslında hareket alanı açan bir şey olduğunu, o zaman ha bir dakika, öfke burada böyle filan gibi, böyle bir takım üretken öfkeleri. Bence var öfkenin üretken şeyleri. Yani durduran, bir gerçekliğe çeken, işte o güç ve kudret sahibi olduğu iddiasıyla işte böyle geniş geniş bütün alanları kaplayarak var olan çeşitli bedenlere bir dur diyebilen bir şey öfke.
Yani şöyle bir şey var, yani ben öfke duyuyorsam bir şey karşısında, bir kere o öfkemi sevmeyi öğrenmeliyim. Yani o öfkemin ne, yani feminist bir yerden, tam da Sara, ben bu mutluluk hikayesini doğru düz okumadım. Yani onu hemen söyleyeyim. Bir tane özel sayı yaptı bir dergide, oradan biraz okudum ama kitabı okumadım. Şey, feminist bir hayat yaşamayı biliyorum daha çok. Bu şey var işte, bu Karşılaşmalar kitabı var. Ona bayılıyorum yani. Onun
Türkçe'de yok galiba.
Öyle mi?
Galiba yok.
Strange Encounters.
Strange Encounters.
Yok, bilmiyorum. Türkçe'de
yani,
yok.
Bence inanılmaz bir kitap o. Öfkenin veya başka bir şeyin feminist bir hayattaki yerini anlatmaya bize doğru götürüyor. Mesela nefretin politik olarak nasıl işlediğine bakıp bu mesela o nefret şeyinde o kitapta diyor ki nefret suçu diye bir şeyi biz gündeme getirirsek ne olur diye nefret suçu kavramının feminist bir şey olmadığını söylüyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Böyle şeyleri var, var olan şeyleri. Benim mesela en azından bu Feminist Bir Yaşam Sürmek kitabından böyle çok beğendiğim bir şey. Sara Ahmet bir beyaz olmayan bir kadın olarak yazıyor. Ve beyaz olmayan bir kadın olarak feministlere seslenirken aslında çok ilginç bir şekilde bir evrensel dil kuruyor. Yani o anlamda katılıyorum. Yani kesinlikle öyle o. Evrenselliği kırmaya çalışıyormuş gibi yapıp tekrardan o evrenselliğe bir girme hali var. Bu ilginç yani okurken habire ben de onunla cebelleştim. Ama aynı zamanda çünkü evrensellik beni dışarıda bırakabiliyor bazı durumlarda. Mesela işte sofradaki şeyde yani ben espriye hayır dersem herkes bana gerzek diyecek. Yani son derece katılıyorum size. Yani ben dışlanmış olacağım. Benim öfkem orada hiçbir şekilde farklı bir bakış açısını getirmeyecek. Öbür kitapta şöyle bir örnek anlatıyor. Diyor ki yani kadınlar işte böyle bir şey yaptıkları zaman burada işte bunu söyleyemezsin, bu kadın düşmanı bir şeydir falan. Hemen böyle bir yaşam tarzı, kimlik siyasetine falan itilerekten susturuluyorlar diyor. Şimdi bunu çok yaşadık. Yani hele sol platformlarda falan çok yaşıyoruz bunu. Yani bizim her söylediğimiz sözü bir kimlik politikasıymış gibi karşımıza çıkarıp bu durumda Sara Ahmet'in bize önerdiği şey nedir? Abartma. Feminist polis miyim ben? Evet işte feminist polisim. Var mı dansı? Deyip sen orada neyin polisisin? Ben neyin polisiyim deyip böyle onu bir zorlama hali var ki o bir şekilde hoşuma gidiyor. Yani en azından şöyle bir şey demek istiyorum. 1982 yılında ben feministim. Feminist lafını üstlendiğim zaman böyle bir yükün altına da girmiş olduğumu düşündüğümü hatırladım bunu okurken. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle tam da böyle bir şey gerçek hayatta yaptım mı yapmadım mı bilmiyorum ama arzuladığım kesin.
Yani öfke deyince mesela benim gözümün önüne gelen şey bir erkek bedeni böyle şey sokakta hani kavgaya tutuşmak üzere olan işte geçen gün şeyde Cevahir'in orada metroya binmeye çalışırken üstü çıplak bir tane diye bağırarak koşuyordu böyle birileriyle kavga. Öyle bir şey geliyor gözümün önüne mesela. Halbuki kadın bedeni ve öfke dediğin şey öyle gözükmüyor. Yani ya da öyle bir şey değil tam. Ama öte yandan mesela kadın bedenine nasıl yapışıyor öfke? Tam da belki mesela sen öfkeli değilsin ama sadece bir şeye itiraz ettiğin için birden şirret diyorlar sana ve sen öfkeden dolayı itiraz, yani öfkeyle itiraz etmemiş bile olabilirsin. Ya bunu yapman haksızlık diyor olabilirsin gayet. Hani belki onu motive eden duygu o anda öfke bile değil. Şey, haksızlığa uğramanın bir şeysi yani. Öfkelenmeden söylesen bile sana öfke atfedilebilir yani. Senden bağımsız olarak o sana yapıştırılabiliyor ya çok kolay. Yani tüm şeylere de hani mesela bizim bu, biz böyle bu kadar bu hani el belinde kadınlar meselesi var ya, biz böyle hani bu feminist itiraz içerisinde bu eli, ya bu kadar da illa eli belinde kadın da değiliz her zaman yani. Hani sokakta eylem yaparken de illa her an öfke böyle hani öfkemizle bazen evet ama her zaman değil. Ama sen öyle olmasan bile o zaten sana bakınca hemen onu yani onu yapıştırmaya çok hazır falan. Adamlar da çok hazır, işte devlet de hazır falan. O yüzden böyle bir o şeyi merak ettim yani hani o duygular her bir duygu yani keder de olabilir, utanç da olabilir mesela. Utancın hangi bedenlerle nasıl ilişkileniyor? Yani kim onu hissedince neye benziyor ya da nasıl farklı tezahür ediyor? Ya da mesela o erkek bedeniyle bir öfkelenim halinin işte nasıl yani iktidar kurma biçimiyle işte daha o sessiz ve alttan alta ve yıllarla biriken bir şey olan bazen tamamen yani mesela hölölö ve yüksek sesle bir öfke yerine çok sessiz ve böyle hakikaten hani bir adamı uykusunda öldürmeye kalkışmaya götürebilecek. Bazen de ama şiddet illa öfkeden de kaynaklanmayabiliyor. Yani ne bileyim mesela o anda ona kızgın olduğu için değil, o anda çok çaresiz olduğu için öldürmek zor. Yani ya da işte herhangi bir şiddet eylemi içerisine girmek zorunda kalabiliyor ya kadınlar falan. Ya böyle bir, o yüzden hani onunla ilgili ne düşünüyorsun diye merak ettim yani, ya da ne söylüyor hani bu işte Feramet bağlamında.
Ya bir tane
kazanabilirler mi?
Son ondan bir alıntısı var mesela, çok hani hangi bedene nasıl yapıştığıyla ilgili çok vurucu bir paragraf, hangi kitaptaydı hatırlamıyorum ama siyah biri işte sokakta bir çocukla karşılaşıyor, elinden tutup annesiyle yürüyen bir çocuk, soğuktan titriyor siyah biri. Çocuk görüp anne zenci, anne zenci diyor birkaç defa annesini. Sonra en son söylediği şey anne zenci beni yiyecek diyor ve titremeye devam ediyor. Fanon bu şeyi böyle bir şiirsel bir şekilde anlatıyor. Zenci titriyor soğuktan, çocuk titriyor, zencinin soğukta titreyen titreyen halini öfke sanmasından. Çünkü zenci hayvan, çünkü zenci çirkin, çünkü zenci kötü filan diye giden böyle şiirsel bir pasaj. Bedensel ifadesi titreme olan iki tane şey karşılaşıldığında, ama zenci olan, siyah olan bedene o titremenin yapıştığı hal öfkeli, birazdan beni yiyecek. Çünkü o çirkin, kötü ve işte neyse bütün onlarla gelen koca bir tarihsel fikirler silsilesi. Dolayısıyla soğuktan titreyen beden ona korku salan, aslında onun varlığını yok edecek ya da işte bir tehdit halinde olmasa bile tehdit edecek bir beden gibi şey oluyor. Ve o siyah bedene yapışan duygu, korku duygusu aslında beyaz çocuğun kendi duygusu. Siyah bedenin oradaki titrediği hal soğuktan ve aslında orada açılan karşılaşma zemininde geçen korku duygusu, siyah bedene yapışmasına rağmen siyah bedenle alakası olan bir korku değil. Kadınlar meselesinde de gece sokağa çıkmak ve işte korkuyla ilişkisi nasıl bir şey? Kadınlar için aslında sokakta tehdit algısını çoğaltıp korkuyu örgütleyen bir mekanizma işliyor ve aslında hareket alanından kapatıp erkeğe kamusal alanda hareket alanı açan bir şey oluyor. Halbuki tehdit gerçek mi? Bilmiyoruz. Tehdidin yani yaşayabilirsin burada zarar görmeden, var olabilirsin, bu alanda yer kaplayabilirsin anlamında. Şiddet, tehditten kastım şiddet. İşte nereden geleceğini bilmediğimiz. Kadınlar için kamusal alana çıkmak aslında sanal bir tehdidin korku şeklinde üretilmesi, ama korkunun yol açtığı şey hareket alanının kapasitesinin daralması. Halbuki tersinden yol açtığı şey başka bedenlere kocaman hareket alanı, korkusuzluk ve tehditsizlik. Yani üç farklı şeye birden yol açabiliyor gibi düşünüyor. Yani kamusal alandaki o korku, tehdidin gerçekliği, kadın bedenine nasıl yapıştığı üzerinden hani gece sokakta var olmak bizim için nasıl işliyor gibi bir şey geldi aklıma. Umut'la ilgili Spinoza'nın çok, yani yeni Traktatus'ta bahsettiği, işte bir devletin kendi varlık koşulları nelerdir, nereden alır bu yetkisini, benim üzerimde karar verebilecek de devlet olabilecek filan, nereden alır bu yetkisini diye tartışıp geldiği yerde diyor ki devletin iki tane şeye ihtiyacı var. Saygınlık gerekçelerini sürdürmeye ihtiyacı var. Ki vatandaşları onun buyruğunda kalabilsin ve varlık koşulunu sürdürebilsin. İkincisi de düzen beklentisi. Yani sürekli tehdit altında, her an ölecekmiş gibi, her an varlığımız kaybolacak, yok olacak, sevdiklerimizi yitirecekmiş gibi değil. İşte bir düzen beklentisi altında. Tam iki duyguyu, yönetimsel iki duyguyu söylüyor bu iki belirlediği devlet gerekçesini karşısında. Biri umut, biri de korku. O yüzden umutla korku arasındaki bu yan yana gelebilirliği, saygınlık ve düzen arasında, umut, korku, saygınlık, düzen, bu dörtlü arasındaki şeyi hep kuşkuyla bakıp şey yapmak lazım diye düşünüyorum. Yani umut denen o duygunun, duygulanım esasında, yani hani bir sürü umutların birlikteliği gibi karşılaşacağız, umutlanacağız falan. Tekabül ettiği şey mesela bizim Türkiye'de bence saygınlıksız bir düzen beklentisi. Çünkü yaşama dair gerçekten umut edilebilecek bir şeyin olmadığı bir yerde biz sürekli umuda dair bir adım içerisindeyiz. İşte ha bu seçim, ha öbür seçim, ha bu sokak eylemi, ha öteki, ha bu yıl olmadı, ha bir yıl olacak filan diye. Ama çok ciddi bir şiddet, tehdit ve ölüm tehdidi altında yaşıyoruz. Aslında burada bizim deneyimlediğimiz umudun herhangi bir yaşam değeri üretebilme kapasitesi bence yok. Dolayısıyla biz burada umudun peşinde koşacaksak, nasıl bir umudun peşinde koşacağız sorusu bizim için çok kritik. Yani Rahmet'in aslında orada söylediği şey mutluluk vaadi, yani hakikaten bir iddia olarak aslında mutluluk dolaşımda. Biz bu iddiayı almak zorunda mıyız, değil miyiz? Yani hani dolaşımda olan verili bir mutluluk ve bu verili mutluluk içerisinde işte bitkisiyle, kedisiyle yaşayan, yalnız yaşayan, bilmem ne yapan falan feministin mutsuz olduğu iddiası var. Ben bunları bir yan yana koyayım, bakayım hangisi mutsuz, hangisi mutlu filan diye böyle öyle geldiği, tartıştığı bir şey o. Mutsuzluğun illa da böyle yataklara düşüp hiçbir yere çıkmayan bir mutsuzluk değil. Çok mutsuzum ama hepinizin canını okuyacağım şimdi. Geliyorum sokağa, gece de benim, meydan da benim diye. Böyle şey de olabileceği, üretken bir mutsuzluk modeli de olabileceği. Ve en nihayetinde bazı mutlulukların nasıl güzel pazarlanıp nasıl güzel vaatlere dönüştüğünü, bazı mutsuzlukların da nasıl güzel mutlu insanlara yapıştırıldığını, yani ben bırak beni ya, ben mutluyum yani, yaşadım böyle yalnız yalnız ve mutlu öleceğim, bir rahat bırak falan, yok işte aa yok mu senin kocan var, gözler kaşlar yamulup ağlıp yok benim kocam yani hani, ve çok mutluyum yani, bir şey yok onunla falan gibi bir şey var.
Mutsuz olmak için mutlu olmak gerekmiyor yani. Sosyal bilimci olarak akademisyende akademik iş yapmaya başladığınız zaman zaten mutsuz olmak için yapıyorsunuz. Yani ben aslında babam bana derdi ki her zaman niye her şeyin dibini araştırıyorsun? Dibini araştırırsan sonunda mutsuzluğu bulursun yani. Ben de merak ediyorum derdim. Yani tam Sarahmet'in hani merakla başlaması öyle bir şey. Yani merak ediyorum, o niye öyle oluyor, öbürü niye oluyor, öbürü niye öyle oluyor. Sarahmet'in bence duygularla ilişkisinin en güzel tarafı tam da duyguların nasıl işlediğini ve ne iş yaptığını göstermesi. Yani Duyguların Politik Ekonomisi kitabında tam da bunu anlatıyor uzun uzadıya. O senin verdiğin o panon örneği de oradan zaten. Ve şey diyor ya, orada mesela utanç duygusunu anlatırken diyor ki eğer benim diyor bir idealim olmazsa o idealime nazaran ben yaptığım şeyi karşılaştırıyorum. Yani böyle bir karşılaştırma yapıyorum. Ve o idealime göre benim yaptığım şey daha kötü bir şey olarak yorumluyorum onu. Ve onun için utanç duyuyorum diyor. Dolayısıyla yani o zaman şu soruyu soruyor. İdealin ne? Anlatabiliyor muyum? Yani ve dolayısıyla yani o ideali nereden edindin? Hiçbir zaman psikolojik bir şey değil duygular yani. Her zaman toplumsal.
Ve bir fikirle, bir deneyimle.
Bir deneyimle, bir fikirle.
Bir bedenle.
İnsanlar arasındaki ilişkilerin nasıl kurulduğuyla ilişkili. Hep sürekli olarak yani duyguları bunun üstünden anlatması. Yani Sarahmet'in en azından benim Sarahmet'i çok severek kullanmam derslerde de olsa vesaire de bu yani duyguları tamamen sosyolojik ve ilişkisel bir yere çekmesi ve sürekli olarak bu sorgu. Aşk için aynı şey, sevgi, aşk. Korku için aynı şey. Korkunun nesnesi. Sürekli olarak şu soruları soruyor. Nesne ne? Özne ne? Habire o ilişkileri soruyor. Ve bu acayip iş yaptırıyor size yani. Yani kendi analizlerimizle, feminizmimizle vesaire. Ha, o açıdan ben seviyorum yani Sarahmet'i.
Duyguların ekonomikleştirilmesi meselesiyle çalışıyor Wendy Brown'da. Aslında Wendy Brown'la Sarahmet birlikte okuduğunda hakikaten harika bir 21. yüzyıl sosyolojisi, işte toplumsal analizi vesaire geri alabiliyorsun. Çünkü duyguların ekonomikleştirilmesi diye bir süreç işlerken aynı zamanda ekonominin duygulaştırılması derken yani daha psikoloji terimleriyle ifade edilmesi gibi karşılıklı birbirini sürekli manipüle eden ve sürekli o güç ilişkilerinde alışveriş olan bir yeni sosyal bilimlerin olduğu, yeni toplumsal ilişkilerin olduğu yeni bir dönemdeyiz. Ne bileyim işte piyasalar şaşkın, bir bakıyorsun hayatın kararmış. Ne şaşkın yani, hani birden 7 liraya çıkmış euro. Şaşkınlıkla piyasanın ne ilişkisi var yani hani. O yüzden belki Sarahmet'in yanına Wendy Brown'u koyup hep birlikte deliriyoruz ve bir içiyoruz diye. Böyle bir son bir şey olsun. Nehir'e çok teşekkür ederiz katkıları için.
Bu kayıt 24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.